Efendim Merkez İnsan programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de her zaman olduğu gibi kurumsal yönetim danışmanı ve psikolojik danışman Turgay Şirin hocamla birlikteyiz programımızda. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Kalp kalbe karşıymış derler.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Her zamanki burada olmak çok güzel.
Evet. Hocam geçen hafta zeka konusunu işlemiştik. Duygusal zeka üzerine duralım istiyoruz bu programımızda. Bu da önemli bir konu başlıklarından bir tanesiydi. Tabii öncelikle duygusal zeka nedir diye sorarak başlayalım programımıza, buyurun.
Çok teşekkür ediyorum. Duygusal zeka konusu da önemli konularımızdan birisi hakikaten. Hı hı. Ve son zamanlarda çok dillendirilen bir konu. Duygusal zeka ile ilgili hiç şüphesiz bizim konuşacağımız çok konu var. Ama önce bunun tanımını yapmak gerekirse, duygusal zeka İngilizce emotional quotient, EQ diye halk arasında hep söylenir. Evet. EQ, onun açılımı emotional quotient denilen, yani duygusal bölüm denilen bir kavramdan geliyor. Ve bir insanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama, sezinleme, yönetme, yönlendirme yetisi ve kapasitesi gibi kavramları ifade eden bir zeka alanı, duygusal evet. Zeka. Zekanın geçen bölümde tanımlarını yaparken birden çok alana bölündüğünü ve incelendiğinden bahsetmiştik. Çoklu zeka teorisinden bahsetmiştik. Çoklu zeka teorisini ortaya atan Howard Gardner'ın çoklu zeka teorileri içerisinde doğrudan duygusal zeka diye bir alan yok. Ama kişiler arası zeka ve kendi içsel alanına dönük zekayı ifade eden bölümler var. Bu anlamda duygusal zeka kavramı Howard Gardner'ın çoklu zekasındaki bir iki bölümü kendi içine alabilecek nitelikte bir kavram. Ama genel itibariyle duygusal zeka artık akademik camiada da kabul görmeye başladı. Üzerinde çok ciddi araştırmalar da yapılıyor daha netleştirmek için. İnsanların kendi duygularını veya başkalarının duygularını anlama yeteneği, kabiliyeti veya kendi duygularını ve başkalarının duygularını yönetme, yönlendirme yeteneği ayrı bir yetenek olarak artık kabul görmeye evet. başladı. Ve duygusal zeka kavramını parlattı günümüzde. Göreceli olarak yeni bir kavram duygusal zeka kavramı ama sürekli gelişmekte ve güncellenmekte bu kavram. Bazı psikologlar duygusal zeka ve duygusal bilgi olmak üzere iki ayrı terimin kullanılmasını da tercih ediyorlar. Fakat biz biliyoruz ki zihinsel yeteneklerin ölçümünde daha çok IQ ifadesini kullanıyoruz ve bilgi ve zeka arasındaki farkı oldukça açık ve net ayırıyoruz. Özellikle zihinsel yeteneklerin ölçümü de bu bayağı netleşti ama psikolojik araştırmaların ışığında özellikle zeka seviyesi ölçümü ve IQ testleri, işte zihinsel biliş kapasitesinin değerlendirmesine yönelik testlerin güvenilir bir ölçütlü oluştu iyi kötü ve bir bir zemin oluştu.
Evet.
Ama duygusal zekanın ölçümü ile ilgili henüz böyle bir test geliştirme ve ciddi bir geçerlik güvenliği olan bir test çalışması tam olarak yapılamadı. Bunun üzerinde de çalışmalar devam ediyor ama EQ yani duygusal zeka kavramının aynen IQ gibi doğuştan geldiğini savunanlar ile sonradan öğrenilebilecek ve geliştirilebilecek bir yetenek olduğunu savunanlar olmak üzere iki farklı kategori var. Ama EQ kavramına neden ihtiyaç duyuldu diye sorarsak özellikle IQ'su yüksek insanların sosyal hayatta başarısız olma durumlarıyla karşılaşıldığı zamanlar ve bu örnekler çoğaldıkça bu sefer işin rengi değişmeye başladı ve duygusal zeka sorusu ortaya kondu. Yani IQ'su yüksek olan insanlar sosyal hayatta neden başarılı olamıyorlar?
Evet.
Çok iyi matematik teorileri üretiyor, fizik kuralları üretiyor, çok ciddi derecede zihinsel kapasitesi gelişmiş insanlar ama ne hikmetse duygusal alanda başarılı olamıyor bunların bazıları veya çok büyük bir çoğunluğu. Evet. Hatta IQ'su yüksek olup intihar eden, intihar meyilli olan, antisosyal olan insanlar ortaya çıkınca bu soru sorgulanmaya başlandı. Yani demek ki IQ hayatta mutlu ve huzurlu olmak için yeterli bir kavram değil denmeye başlandı ve acaba başka yetenekler var mı diye araştırıldı ve özellikle duygusal zeka kavramını ortaya atan meşhur gazeteci Daniel Goleman denilen bir gazeteci ilk kavramı kitap ismiyle birlikte IQ, duygusal zeka isminde bir kitap yayınlandı.
Evet.
Ve bu kitapta duygusal zeka ile ilgili yapılmış araştırmaları ve röportajları, çalışmaları bir başlık altında, bir kitap altında topladı. Bu da duygusal zeka kavramının duyulmasına sebep oldu. Ve ilginç bir tartışmayı da böylece başlatmış oldu. Şu anda da halen IQ üzerinde dediğim gibi doğuştan bir yetenek midir, zekanın bir bölümü müdür, sonradan geliştirilebilir mi gibi sorular araştırmacılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Daniel Goleman'ın bu kitapta anlattığı ve duygusal zekanın varlığını ispat etmeye çalışan bazı araştırmalar var. Bu araştırmalardan benim hiç unutmadığım iki meşhur araştırma var. Bunlardan birisi meşhur lokum deneyidir. Bu psikologlar veya bu işte uğraşanların birçoğu bunu bilir. Lokum deneyi özellikle bir üniversitenin kreşinde, uygulama anaokulunda, kreşinde çocuklarla yapılan bir araştırma. Bu araştırmada çocukların önüne yaklaşık işte 5-6 çocuk, 4-5 yaşlarında, önüne bir tane lokum, Türk lokumu konuyor. Deniyor ki öğretmen, diyor ki çocuklara, şimdi çocuklar benim biraz işim var, biraz dışarı çıkacağım. Eğer diyor ben gelinceye kadar lokumunuzu yemezseniz size 3 lokum daha vereceğim.
Evet.
Ama isterseniz önünüzdekini yiyebilirsiniz, o zaman tek lokum yemiş olursunuz. Ama beklerseniz 2 lokum daha, 3 lokum daha özür dilerim vereceğim.
Evet.
Çıkıyorlar tabii, kameralarda kayıtta. Çocuklardan bazıları daha öğretmenin çıkar çıkmaz lokumu ağzına atıyor. Bazıları bekliyor. Beklerken işte yukarıya bakıyor, tavana bakıyor. Yanındakine bakmak istemiyor yerken filan, evet, sabır ediyor. Bu 5 çocuktan, 5-6 çocuktan zannediyorum ikisi veya evet 2 veya 3'ü en fazla 2 zannediyorum. Çocuk bekliyor. Diğerleri
yiyor.
Kimi 3 dakika bekleyebiliyor, kimi 5 dakika sabrediyor, kimi 7. dakikanın sonunda bekliyor. Baktık ki öğretmen gelmiyor, yiyor. Diğerleri sabırla bekliyor ve ödüllerini alıyorlar öğretmen gelince. Ve yaşam boyu takip ediliyor bu çocuklar. Ve bu takip neticesinde lokumu yemeyip bekleyen çocukların diğer çocuklara göre hayatta daha başarılı olduğu, ileriki dönemlerinde daha mutlu, daha kendine güvenli ve daha iyi makam ve mevkilerde oldukları tespit ediliyor. Bu çalışma, benzeri çalışmalarda gene yapılmaya çalışılıyor ama uzun yıllar takip edilmesi gerektiği için zahmetli çalışmalar. Ama bu çalışma Goleman'a göre duygusal zekanın bir ispatı, bu çocukların beklemesi, duygularını bastırabilmesi, kontrol edebilmesi, onların bir tür yeteneği, bir tür duygusal zeka denilen kavramın boyutlarından birisi bu duyguları bastırabilme, yönetebilme kabiliyeti. Bu çocuklarda da bunun olduğunu, diğerlerinde bunun daha zayıf olduğunu gösterdiğini söylüyor. Yine böyle üniversitelerin uygulama anaokullarında yapılan, kreşlerinde yapılan araştırmalarda da takip çalışmalarında, gözlem çalışmalarında örneğin bir tane çocuğun sürekli köşede diğer arkadaşlarını izlediği görülüyor. Ve bu çocukla bir kız çocuğu 4 yaşlarında falan, 4-5 konuşuyor öğretmenleri ve çocuğun çok enteresan bir şekilde sınıfın sosyal iletişim haritasını beyninde çıkarttığını, kimin kimle iyi iletişim kurduğunu, kimin kimle arkadaş olmayı tercih ettiğini, kimin hangi oyuncakla oynamayı sevdiğini, kimin hangi uyku köşesinde uyumayı istediğini, kimin hangi yemeği sevdiğini gibi birçok ayrıntıyı yaklaşık 20 çocuk olan bir okulda sınıftaki bütün arkadaşlarının bu detaylarını zihninde tanımladığını ve hepsini hatasız anlattığı görülüyor. Hatta kimin kimle iyi arkadaş olarak oynamayı seçtiğini eşleştirmesi isteniyor. Tutuyor elinden, onu onun yanına götürüyor, onu onun yanına götürüyor çocuk. Bunun ayrı bir zeka alanı, ayrı bir yetenek olduğunu gene Gollum'un bunu delil göstererek iddia etti. Hakim kanaatte bunun bu şekilde olduğu yönünde. Yani hakikaten duygusal zeka diğer zeka alanlarından çok daha farklı. Yani zeka geçen programda tanımladığımız gibi özellikle ilişki kurma, çözüm üretme, nesneler ve kavramlar arasında ilişkiyi çok hızlı kurabilme yeteneği olarak tanımlıyorsak zekayı, bu anlamda duygusal zekada tıpkı sayısal zekada olduğu gibi sayısal nesneler ve kavramlar arasında ilişki kurmayı bir sayısal zeka olarak tanımlarsak, duygusal zekayı da o zaman duygular arasında bir iletişim kurma, duyguların farkında olma, öz denetim yani kendini kontrol edebilme, dürtülerini kontrol edebilme, empatik dinleme kabiliyeti, empatik yaklaşım kabiliyeti, sorun çözme becerisi, işbirliği yeteneği, sevgi ve saygıyı takdir edebilme, yanlışı kabul etme gibi birçok beceriyi içinde bulunduran bir zeka alanı olarak tanımlamamız bugün mümkün. Hakim kanaatte bu noktada. Biz bunu geçen programlarla birleştirirse dinleyicilerimiz, hatırlarsanız merkez insan modeli kavramından bahsederken kişilik tiplerinden bahsetmiştik. Evet, ve insan kişilik yapısını oluşturan 3 merkezden bahsetmiştik. Duygusal, fiziksel ve zihinsel merkezlerden bahsetmiştik. İşte bu kavramda aslında bu kişilik tipolojisinde bizim geleneğimizden gelen, gene altını çizersek, akıl, kalp ve nefs kavramlarıyla bunu özdeşleştirirsek, aslında bizim medeniyetimizdeki kuvve-i kalbiye veya kalp kavramını kavramının bir kısmını oluşturuyor duygusal zeka. Kalp kavramı çok daha geniş, çok daha kuşatıcı bir kavram. Duygusal zeka da bunun içerisine dahil edilebilir.
Evet.
Duygusal zeka gene kişilik tipolojisinde akıl, kalp, nefs merkezleri ile dediğimiz veya duygusal, fiziksel, zihinsel merkezler dediğimiz bu merkezlerden, duygusal merkezi baskın insanlar diye tanımladığımız insanları da gene duygusal zekası güçlü insanlar olarak tanımlayabiliriz. Evet. Çünkü orada bu kişilik tipolojisini anlatırken dinleyicilerimize duygusal zeka, duygusal merkezi baskın duygusal kişilik tiplerini anlatırken hızlı iletişim kurarlar, kendi duygularının farkındadırlar, başkalarının duygularını okuyabilirler, uyum yetenekleri yüksektir, sevgi ve ilgi merkezli insanlardır diye tarif etmiştik ki duygusal zekayı da tarif edenler aynen duygusal zekası gelişmiş insanları böyle tarif ediyor. Buradan aslında gene hep bizim programımızın da konsepti malum gelenekle bugünü ve hatta daha ileriyi harmanlamak gayemiz var. Bu anlamda bugünkü modern psikoloji kavramlarıyla aslında bizim medeniyetimizde birçok kavramın örtüştüğünü, hatta bizim medeniyetimizin bu kavramların daha üstünde bir vizyon ve altyapı bize sunduğunu görüyoruz. Bu açıdan bakarsak bizim medeniyetimizdeki kalp merkezi duygusal zekayı tanımlıyor olabilir. Duygusal zeka kavramını ilk kez gene 1990'da John Mayer ve Peter Salovey'in kullandığını görüyoruz. İşte 95'te de bahsettiğim işte Daniel Goleman Emotional Intelligence diye bir kitap yazdı ve işte duygusal zeka neden IQ'dan daha önemlidir diye Türkçe'ye çevirdi. Kitap 95'te yayınlandı ve basitçe duygusal zekayı duyguların akıllıca kullanımı olarak tanımladı. İşte istediğimiz sonuçlara ulaşmak için duygularımızı istediğimiz yönde kullanma yetisidir dendi. Duygularımızdan kendi davranışlarımızı yönlendirmek için yararlanarak olumlu sonuçlar elde etme kapasitesi dendi.
Evet.
Ve kısaca duyguları tanımlamak, denetlemek ve yönetmek kabiliyetleri dendi. Bu tıpkı bir müzik gibi veya bir sayısal yetenek gibi bir alan. Ben de açıkçası duygusal zekanın var olduğuna inanıyorum. Bu konuda da kesinlikle daha iyi araştırılması ve insanların duygularını yönetme ve terbiye etme konusunda da kendilerini geliştirmeleri, bu konudaki çalışmaları takip etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü hakikaten her programda söylediğimiz, insanlar neden yaşarlar. Huzurlu ve mutlu bir hayata ulaşmak için yaşarlar. Huzurlu ve mutlu bir hayata ulaşmanın yolu da hiç şüphesiz duygularımızla barışmak, duygularımızı yönetmek, duygularımızın bizi yönetmesine izin vermemek, kontrol etmekten geçiyor. Çünkü duygu yoksa insan yok zaten.
Evet.
İnsan demek işte hüzünlenen, öfkelenen, seven, tiksinen, ne bileyim hoşlanan, tad alan, gülümseyen bir varlık. Şimdi ve bunların çoğu zaman da peşinden koşan bir varlığız biz.
Evet, doğru.
Zaten duygu kelimesi çok enteresan. Özellikle İngilizce kelimesi emotion kelimesi. Motion kökünden geliyor. Latince'de Latince kelimesi kökü de aynen. Motor kelimesi de oradan geliyor. Yani iten da Türkçe'ye bazı şeyler, dilciler itki diye çevirdiler. Bu kelimeyi tam oturmadı. Ama ondan kaynaklı çevirdi. İşte iten anlamında.
Evet.
İtki. İşte iten şey, sürükleyen şey anlamında. Bu motion'da yani kişide oluştuğu andan itibaren onu belli bir amaca iten, götüren, onu sürükleyen gibi şeyler anlamları yükleyebiliriz. Bu açıdan bakarsak duygular aslında hakikaten oluştuğu anda insanı sürükleyen, kontrol eden ve eğer insan onu kontrol etmezse hakikaten akıl ile duyguların çarpıştığı alanlara itilen ve sonunda pişman olacağı şeyler de yapan bir varlığa dönüştürüyor insanı. Bu yüzden duygu konusu zaten ne kadar üzerinde konuşsak az konuşacağımız bir konu. Ama duygular konusu hem dinlerin hem felsefi geleneklerin hem mistik geleneklerin hem tasavvuf bizim geleneğimiz, tasavvuf geleneğimizin her alandaki siyasi ideolojilerin ve benzeri mutlaka üzerinde durdukları ve ıskalayamadıkları, es geçemedikleri, unutamadıkları bir alandır. Mutlaka dikkat etmeleri gereken. Çünkü insan olmak eşittir duygularıyla yaşamak demek. Ama bu duyguları aslında vahşi birer eğitilmesi gereken evcil hayvanlar veya hayvanlar olarak düşünsek veya işte güçlü bir at gibi düşünsek ki Gazali öyle söylüyor. Güçlü bir ata benzetiyor. Atın ipini çekerseniz ve kontrol ederseniz sizin istediğiniz yerden gider. Ama kontrol edemezseniz sizi üzerinden atar diyor Gazali. Çok doğru söylüyor. İşte duygu böyle bir şey. İnsan olmakla özel bir şeydir ama duyguları da kontrol etmezsek o zaman onlar bizi kontrol eder ve bu sefer istemediğimiz sonuçlar.
Bir nevi nefs devredir. Diyebilir miyiz? Biraz farklı gibi ama.
İşte bizim geleneğimizde nefs ve nefsin kontrolü meselesi işte burada devreye giriyor. Modern psikoloji dürtülerin kontrolü diyor buna. Motivation diyor. Motive olmak da yine motion kökünden geliyor motivasyonda. Çok önemli. Tabii burada ayrımı yapmak gerekiyor. Şimdi her duyguyu yönetmek mi? Her duygu, duyguların arasında bir ayrım var mı gibi konular burada devreye giriyor. Mutlaka var. Biz duyguları basit olarak ikiye ayırabiliriz. Yani zararlı duygular.
Evet. Olumlu ya da.
Yani olumlu ve olumsuz duygular diyebiliriz. Ben buna bu zararlı duygular, olumsuz duygulara zehirli duygular
daha güzel bir
demiştim.
Ifade. Evet.
Ve yıllar evvel Altın Oluk Dergisi'nde de 2000'li yıllarda bu konuda yazı, bir seri yazı yayınlamıştım. Zehirli duygular diye. Bunlardan ilki işte öfke.
Evet.
Bir yazı onunla ilgili yazmıştım. Gene bununla ilgili biz burada da müstakil programlar yapacağız inşallah. Zehirli duyguların başında öfke geliyor. Sonra hüzün geliyor. Haset.
Haset, kin.
Kin.
Nefret.
Ve nefret duyguları geliyor. Bütün bunları böyle ayrı ayrı programlarda inceleyeceğiz inşallah. Çünkü bunların tanımlanması ve yönetilmesi konusu hakikaten oldukça önemli bir konu. Ve insan bu konuda yapacağı her türlü çaba onun mutlu ve huzurlu bir hayat yaşaması için şart. Öfkesini nasıl kontrol edecek? Efendim hüznünü nasıl yenecek? Yani sadece hüzünle ilgili bile bizim medeniyetimizde yazılmış müstakil kitaplar var. O kadar zengin bir medeniyetin çocuklarıyız ki bunu her fırsatta vurgulamak lazım. bizler hazine sandığı üzerinde oturan bir dilenciye benziyoruz. Ve sürekli batıdan dilenme telaşına düşmüşüz. Ama kendi üzerinde oturduğumuz hazine sandığının içindeki hazineden bir haberiz, habersiz.
Maalesef.
Mesela bunları detaylı programla yapacağız ama sadece üzüntüyle ilgili mesela bizim geleneğimizde ilk filozof kabul edilen, ilk İslam filozofu kabul edilen El-Kindi'nin Er-Risale Lidefil Ahzan diye meşhur bir kitabı var, risalesi var. Bu kitabın işte Türkçesi Üzüntünün Defi için Çareler Risalesi, mektubu, kitabı evet. diye çevirebiliriz. Yani işte Dale Carnegie'nin 90 yılların sonunda Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak diye bir kitabı Türkçe'ye çevirdi. Kişisel gelişimciler o dönemde böyle bir furya işte oluştu. Dost kazanma sanatı, üzüntüyü yenme yolları falan diye. Halbuki bizim geleneğimizde 1000 yıl, yani bu kitap 900'lü yıllarda yazılmış. Neredeyse 1100 yıl evvel
evet.
yazılmış bir kitap var. Hem de bugünkü ismiyle birebir örtüşüyor. İşte Üzüntüyü Yenmenin Çareleri evet. kitabı. Ben bu kitapla ilk karşılaştığımda çok şaşırmıştım. Allah Allah falan diye. Ve okuduğum ve araştırdığım zaman da içinde çok ilginç şeyler buldum. Ama bunu şimdi herhalde ara zamanımız yaklaşıyor. Evet,
1-2 dakika daha var.
Ondan sonraki şeyde biraz daha detay anlatayım. Ama burada söylememiz gereken şey şu ki bizim duyguları kontrol etmeyi mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Evet, evet. Özellikle zehirli duygularımızı yönetmemiz lazım. Ve duyguları tanımlamamız lazım. Bunun için de önce duyguları ayırt etmemiz lazım. Duygular bizde nasıl oluşuyor? Ne şekilde bize etkide bulunuyor? Herkesin duygulara verdiği fiziksel reaksiyonlar farklı. Ruhsal tepkiler farklı. Yani gene burada işin başı kendimizi tanımaya geliyor. Yani her evet. şeyin başı insanın kendisini tanıması. İşte bu noktada zaten duygusal zekanın da bilinç alanları, duygusal zekanın tanımlanan alanlarının başında da bunlar var. Yani 5 alanda tanımlanıyor duygusal zeka. İşte öz bilinç, kendinin farkında olmak, self-awareness dedikleri. Duyguları idare edebilme alanı, kendini harekete geçirebilme, başkalarının duygularını anlayabilme ve ilişkileri, social skills dedikleri. Yani bizim sosyal ilişkileri yönetebilme becerileri. Yani yaklaşık 5 alanda duygusal zekanın 5 alanı olduğu ve bu alanlarda kişilerin gelişmişlik düzeyine ve kullanabilme becerilerine göre de duygusal zekasının güçlü, orta, zayıf olduğu evet. söylenebilir.
Evet hocam. Burada virgülü evet. koymamız gerekiyor işte. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümümüzü noktalayalım. Ara vereceğiz. Aranın akabinde tekrar Merkez İnsan'da değerli dinleyicilerimiz, kurumsal yönetim danışmanı ve psikolojik danışman Turgay Şirin hocamla birlikteliğimize devam edeceğiz. Duyguları konuşmaya devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz değerli dinleyiciler. Merkez İnsan'da kurumsal yönetim danışmanı ve psikolojik danışman Turgay Şirin hocamla duygusal zekayı, duyguları konuşuyoruz bugün programımızda. Hocam duygunun 5 maddesi var demiş, evet, demiştik.
Duygusal zekanın 5 boyutundan,
duygusal zekanın 5 boyutundan bahsediyordunuz ki ara vermek durumunda evet. kaldık. Sözünüzü balla kesmiş olalım
teşekkür
ve lütfen
ederim.
Devam edin.
İşte bu 5 alan çok önemli duygusal zekanın. Bunlardan ilki öz bilinç ya da self-awareness dedikleri batılıların. Yani kendini tanıma, bir duyguyu oluşurken fark edebilme yeteneği. Ki bu yetenek duygusal zekanın temeli kabul ediliyor.
Evet.
Aslında bu bizim geleneğimizde de men arefe nefsehu fekat arefe rabbehu.
Evet.
Kim kendini bilirse, nefsini bilirse Rabbini de bilmiş olur.
Evet.
Şimdi burada işte nefs nedir kavramı ayrı bir tartışma ama nefsin çok çeşitli katmanları ve boyutları olduğunu Kur'an-ı Kerim bize söylüyor. Ve aslında bizim geleneğimizde bugünkü psikolojiyi de kapsayan daha geniş bir psikoloji kavramı var ki biz bugün buna daha dünyevi bir ifadeyle nefs psikolojisi diyebiliriz. Bugün aslında nefs psikolojisini de konuşmayı arzu
evet,
ediyoruz.
Evet.
Hatta bu konuda önemli misafirleri de davet etmeyi arzu ediyoruz.
İnşallah.
Ama nefs psikolojisi konusu çok önemli bir konu. Şimdi burada sadece nefsin en temel boyutlarından bir tanesini Kur'an-ı Kerim bize innen nefsele emmâretun bisû'i, muhakkak ki nefs insana kötülüğü emreder diye bir ayet-i kerime var. O zaman biz İşte nefsin ilk katmanının ismini mutasavvıflar buradan, buradaki ayetten koymuş. Nefse emmare.
Evet.
İşte ayetlerden delil. Zaten ayetten ve naslardan geçmemiş, nas süzgecinden geçmemiş bir bilgiyi bizim almamız mümkün değil. Doğru da değil. Bizi başka yerlere götürür. O zaman o felsefe olur veya akıl maceraları olur. Ama şey olmaz. Hikmet olmaz. O başka bir şey olur. Şimdi işte orada nas süzgecinden geçirerek bizim büyüklerimiz nefsi emmare, nefsi levvame,
evet,
nefsi mülheme, nefsi mutmainne, nefsi raziye, nefsi merziye, nefsi kamile diye 7 nefis mertebesini oluşturmuşlar. Bunların her birinin Kur'an'dan delilleri, evet, var. Şimdi öyleyse nefs demek ki ilk kademede kötülüğü emreden, yani bugünkü psikoloji tabiriyle dürtülerin merkezi.
Evet.
Özellikle işte fizyolojik dürtüler, efendim açlık, cinsellik ve benzeri dürtülerin kümelendiği bir yer.
Zehirli duygular saçan bir nevi. Evet.
Şimdi bu hiç şüphesiz ruhsal bir mekanizma, psikolojik bir mekanizma. Gözde, evet, göremediğimiz, vücutta efendim şu nefsi nerede bulalım, kesip çıkaralım diyebileceğimiz bir şey değil. Psikolojik olarak bize tarif ediliyor. Burada tabii hemen akademisyenler veya işte özellikle Kur'ani kavramlara alerjisi olanlar devreye giriyor. Diyor ki, efendim görünmeyen şeylerle uğraşıp duruyorsunuz. İşte bunlar bilimsel değil diyor. Ben de o zaman hemen onlara şunu soruyorum. Diyorum ki işte modern psikolojide Freud, modern psikolojinin kurucularından birisi ve kişiliğin 3 merkezi olduğundan bahsediyor Freud. Bunlar id, ego ve süperego dedikleri.
Evet.
3 kavram Freud'un isimlendirdiği ve Freud id kavramı, yani İstanbul Denizli diye yazılıyor.
Hı hı.
İd kavramını Freud şöyle tanımlıyor. İnsanın cinsel dürtülerinin ve efendim açlık, yeme, içme gibi, korku gibi dürtülerinin depolandığı,
evet,
ve insanlara sürekli bunları empoze eden, bunları yapmasını söyleyen bir ruhsal merkez.
Evet.
Ve ondan sonra işte ego, akıl onu kontrol etmeye çalışır. Süperego da toplumun yasaklamaları sonucu insanda oluşan bir kişilik katmanı. Şimdi bunları biz görebiliyor muyuz vücutta? Hayır.
Evet.
Yani id nerede, ego nerede, süperego nerede, şunları bir kesip çıkaralım falan diyebiliyor muyuz? Hayır.
Hayır.
Bunları söyleyince bilimsel oluyoruz. Ama nefs diye söyleyince bilimsel olmuyoruz. Böyle de bir durum var.
Evet.
Yani ismi değişince mi bunun şey oluyor? Ha, kaldı ki bunu 1400 yıl önce söylüyor Kur'an-ı Kerim. Freud 1890'lı yılların sonu, 1900'lü yılların başları,
evet,
bu dönemlerde bunu söylüyor. Efendim bilinçaltı görebiliyor muyuz? Hayır. Yani psikolojinin birçok kavramını bu anlamda incelediğimizde göremiyoruz zaten. İş görüp görememeye giderse o zaman işin rengi değişir. Buradan bunu özellikle de vurgulamak istedim.
Hı hı.
Aynı zamanda, evet, bir akademisyen olarak bu tartışmalara çok içinde olduğumuz için,
evet,
tekrar bunu dinlendirmek istedim. Buradan öz bilinç, yani self awareness veya kendi duygularının farkında olma, kendini tanıma, bir duyguyu oluşurken fark etme. Bu konu neredeyse üzerine birkaç program yapılacak bir konu. Her şeyin başı kendini tanımaktır.
Evet.
Zaten bu aynı zamanda ruhsal sağlığın da bir ölçüsüdür. Çünkü kişi kendi duygularının farkında ise sağlıklıdır.
Hı-hı.
Yani atıyorum şizofrenik bir hasta, gerçeklik boyutu bozulmuş, hezeyan boyutları, hezeyan içerisinde yaşıyor, farklı bir gerçeklik kurgusu içinde yaşıyor. Bu insan kendiyle ilgili bazı şeylerin de farkında değil ki. Birçok psikiyatrik ağır vaka hastalar kendi duygularının farkında olamıyor.
Evet.
Canice, hunharca cinayetler işleyebiliyor. Ve en ufak bir empati belirtisi göstermeden insanları kıtır kıtır doğrayabilen ne yazık ki hasta insanlar var. Bunlar, yani empati yoksunluğu ve kendi duygularının da oluşurken farkında olamama aynı zamanda bir ruhsal rahatsızlık.
Evet.
Bu tabii ağır boyutları. Ama normal insanların çoğu bunun İyi kötü kendisinin farkındadır. Duygularını oluşurken fark edebilir. Bunun üzerine biraz egzersiz, biraz farkındalık çalışmalarıyla bunlar olabilir. Farkındalık çalışmalarını biz mesela koçluk çalışmalarında kullanıyorum ben. Özellikle UNH'lerle yaptığımız coaching çalışmalarında çok kullanırdık. MIM coaching dediğimiz, kendi geliştirdiğimiz bir coaching ekolü var. Burada farkındalık çalışmaları yapardık. Mesela bunlardan hoş bir anım var.
Buyurun hocam.
Bir yöneticimiz sürekli kendini över ve sürekli ben kelimesini sık kullanıyordu. Koçluk çalışmaları da kişiye özeldir. Yani kişinin hangi alanda bir eksiği ihtiyacı varsa onu tespit edilir ve o noktaya dair çalışmalar, egzersizler birlikte, danışanla birlikte yapılır. Ve gene buradan altını çiziyorum ki koçluk çalışmaları normal insanlarla yapılır. Yeri gelmişken dinleyicilerimizden bize soranlar oluyor.
Evet,
yani
evet.
İşte hasta görüyor musunuz? İşte bizim bir hastamız var filan. Biz teknik olarak hasta görmüyoruz. Bunun altını çizelim.
Evet.
Yani psikiyatristlerin alanı, hastalık alanları. Psikiyatriste yönlendirilmesi lazım. Biz normal ve normal üstü insanlarla ilgileniriz. Onların sosyal uyumlarını artırmaya çalışırız. Veya normalin hafif altı, hafif kaygı, hafif anksiyete, hafif düzey rahatsızlıklarla ilgileniriz. Onun haricinde artık psikiyatrik boyuta gelmiş, ilaç desteği alması gereken, bunun ayrımı da yapılabilir kolayca. Bu kategorideki insanların önce psikiyatristlere gitmesi lazım. Yani tıbbi bir destek alması lazım. Ondan sonra eğer psikiyatrist onlara bir psikolog desteği önerirse, o zaman biz de onlara yardımcı olma, gene psikiyatristle işbirliği içerisinde olabilir. Tabii ben değil, yani şahsım adına söylemiyorum, psikologlar için söylüyorum.
Evet.
Ben zaten şahsen hasta psikiyatrik vakalarla çalışmıyorum. Yani daha çok şu anda konferanslar, seminerler ve kurumsal çalışmalar yapıyoruz. Hani psikiyatrik vakalar, bununla ilgili çok sorular oluyor. Onun da cevabını vermiş olalım.
Evet, iyi oldu hocam.
Koçluk çalışmasında böyle bir anım var. Şimdi ödev veriliyor koçluk çalışmalarında yöneticiye. Şimdi yöneticiye dedim ki, yani sizden ricam, bir sonraki seansa kadar ben kelimesi kullanmayacaksınız.
Evet.
Ne yapacağım? Yani, düşünün dedim yani. Ama ben kelimesini kullanmayacaksınız. Kullandığınız her ne kadar çok kullandıysanız o gün, işte o kadar çarpı koyacaksınız. Şu kadar kullandım. Günden güne bu çarpıların azalması lazım. Yani ben kelimesini kullanmayacaksınız. Tamam mı? Tamam. Falan. İşte bir sonraki seansa geldi yöneticimiz. Dedi ki, hocam dedi, çok farklı bir hafta oldu dedi. Dedim, evet. Ne oldu? Dedi ki, daha seanstan çıktım. Eve gittim dedi. Zile bastım dedi. Kim o diye seslendi dedi. Tam ben diyecektim. Tam ben diyecektim. Evet. Sizin şey aklıma geldi diyor. Sustum diyor böyle. Ondan sonra hemen hızlıca bir çözüm bulmam gerekiyordu. Hemen dedim ki diyor, işte sizi seven babanız geldi.
Evet.
Dedim diyor. Bunun üzerine çocuklar işte sevinçle kapıyı açtılar falan. İşte iş yerinde böyle ben kelimesi yerine biz kullanmaya çalışıyorum. Ne bileyim, başka şeyler bulmaya çalışıyorum. Ve 4. 5. güne doğru artık insanlar işte ismi, işte sizde bir değişiklik var. Yani çok farklısınız. Yani ne bileyim, çok sempatiksiniz.
Evet.
Çok daha
mütevazısınız
falan gibi. İşte insanlar daha sıcak iletişim kurmaya başladılar benle diyor.
Ve bir şey oluyor herhalde, araya bir set koyuyor değil mi bu ben kelimesi?
İster istemez. Bu sadece bir örnekti.
Evet.
İşte burada işte ben kelimesini kullanmayın ifadesi aslında bir self awareness alıştırmasıdır. Ödevidir. Yani öz bilinç, şuur egzersizleri diyoruz.
Evet.
Bizim geleneğimizdeki ismi şuurdur. Arapça şaara kökünden geliyor. Hissetmek demek. Yani bir şeyin farkında olmak.
Farkında olmak. Evet.
Ve kendine dışarıdan bakabilme becerisi. Bu aslında bütün her şeyin temelidir. İnsanda bu yoksa, üzerine ne okursa okusun, ne mezun olsa olsun, hangi kademede bulunsa bulunsun, gerçek ilmi tahsil edememiştir. Bu gerçeği de zaten Yunus Emre çok güzel bir şekilde söylemiyor. İlim, ilim bilmektir.
Evet, ilim,
ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmez isen bu nice okumaktır.
Çok güzel.
İşte bugünkünün çok hoş, her şeyi özetleyen bir beyti. İstediğini oku, istediğin makama gel ama kendin bilmiyorsan, kendini bilmiyorsan o zaman senin o ünvanın, içinde bulunduğun şartlar sana huzur getirmez.
Evet.
Sen istersen altından saraylarda otur, içinde bir huzursuzluk, bir sıkıntı, mutsuzsan o sana mutluluk vermeyecektir.
Evet.
Bu çok önemli bir konu. Her şeyin temeli öz bilinç dediğimiz kendine şuur hali. Tasavvufta da bu zaten temeldir. Kişinin kendisini bilmesi. Tabi onun çok daha felsefi ve tasavvufi boyutları var. İnsanın içinde Allah-u Teala'dan bir öz taşıdığı, ruh taşıdığı. Bu ruhun, tabi ruhtan bize çok az bilgi verilmiştir. Ayet-i Kerime evet. de öyle, Efendimiz de öyle söylüyor. Estağfirullah. Yes'elûneke anir ruhi, sana ruhtan soruyorlar. Gulir ruhi min emri rabbi. De ki ruh Rabbimin işlerinden bir iştir. Ve ayetin devamında bana ondan az bir bilgi verilmiştir de.
Evet.
Şimdi ama burada Rabbimin işlerinden bir iştir ifadesi. Yani gene ve nefaktu fihi min ruhi, insana ruhumdan, Hazreti Adem'e ruhumdan ruh üfürdüm ayeti. Yani ruh Allah'tan bir iştir, Allah'ın bir işidir, Allah'tan bir parçadır diyebiliriz günlük tabirde. O zaman o parçayı tanıdığında, onu incelediğinde, onu çözdüğünde o zaman parçadan bütüne Rabbini de çözmüş oluyorsun. Bu şeye benziyor. İşte bir gölün temizli olup olmadığını, işte bir denizin temiz olup olmadığını anlamak için bilim insanları tüplerle birkaç yerden su alırlar. O parçayı incelerler. Sonra bütüne dair bir yorum yaparlar gibi düşünebilirsiniz.
Evet.
Yani parçadan bütüne bir seyir burada söz konusu. Basit düzeyde anlatırsam. Hı-hı. Halbuki bu en sığ düzeyi. Ama bunun daha derinini konuşmaya tabii şey yetmez, programlar yetmez. Şimdi ikinci kısım işte duygusal zekanın fark ettikten sonra oluşan duyguları idare edebilme. Evet. Yani buna İngilizce emotional self-regulation deniyor. Duygusal kendini kontrol kabiliyeti. Duyguları uygun biçimde idare edebilme, denetleyebilme, yönetebilme yeteneği. Yani işte o lokum deneyinde çocukların
evet.
o dürtüsünü, açlık, işte o sevdiği şeyi kontrol etme evet. kabiliyetini ölçüyordu o test. Ve onu başarabilen çocukların, kendi duygularını, işte duygusal zekanın ikinci alanında başarılı olanların hayat boyu da başarılı oldukları zaten gözlem sonucunda tespit edilmiş. Demek ki bu da duygusal zekanın önemli bir alanı. Ama daha da önemlisi mutluluğa ve huzura götüren yolda da önemli bir adım. Çünkü duyguları idare edemeyen, kendi duygularını yönetemeyen zaten sağa sola çarpmaya mahkumdur.
Evet.
İstediğini herkes istediği şekilde yapamaz. O duyguları bir şekilde kontrol etmeli. Öfkesini kontrol edebilmeli. Üzüntüsünü kontrol edebilmeli. Bu çok önemli. Şimdi tam burada reklam öncesinde de söylediğim bu Kindi'nin El Risale-i Defil Ahsan'dan evet. bir örnek vermek istiyorum. Şimdi kitabı açtığımda işte hüznü duyguları yönetebilme dedik ya, işte hüznü yönetebilme. Kitabı açtığımda besmele ile başlıyor. Allah-u Teala'ya hamdü sena, Peygamber Efendimiz'e salatü selam. Bu gelenek başta böyle başlıyor. Sonra ey bu kitabı okuyan kişi, bu kitabı okuduğuna göre üzüntüyü yenmeyi murad ediyorsun diye başlıyor.
Evet.
Çok muhteşem bir dil var.
Evet.
Sonra devamında diyor ki bir şeyi yenmek istiyorsan önce onu tanımalısın. Hüzün denilen, üzüntü denilen şey insanın bağlandığı bir şeyin onun elinden kaybolması sonucu onda oluşan bir duygudur.
Evet.
Çok net ve sade bir tanım, doğru bir tanım. Yani bağlandığın bir şey, bu her türlü çocuğun olabilir, eşin, sevdiğin,
hayalin olabilir.
Hayalin,
evet.
Çok sevdiğin bir araban, ne bileyim
plan,
bir şeyin.
Plan, program vesaire.
Her şeyin olabilir.
Evet.
Bu bir şekilde senden kaybolduysa, yani kaza oldu, bir şey oldu, elinden gittiyse, sende oluşan o ruh hali üzüntüdür. Çok net. Tamam. Sana diyor 12 bapta bunları anlatacağım ki sadece bap kelimesi bile çok derin bir şeydir. Kapı demek bap.
Hı hı, evet.
Bizdeki başlık ifadesi çok daha sık kalıyor onun yanında. Hani başlık daha çok bizim Anadolu'da işte hayvanların başına takarsın, onu çekersin, hı hı, nereye çekersen evet. filan. Veya bir şeyin başına koyduğun tabela diyelim. daha sığ oluyor. Ama bab kelimesi deyince
bir bölüm gibi.
Aynen. Kısım. Kapı evet. Çok da şey evet. Hikmete açılan kapı.
Hmm, evet.
Şimdi 12 babta sana bunu anlatacağım diyor.
Hı-hı.
Birinci bab çok muhteşem. Diyor ki önce diyor tanımalısın işte buradan sonra ilk biri de şunu söylüyor. Üzüntü bağlandığın şeylerin senden kaybolmasıysa ey aziz kardeşim öyleyse kaybolmaya mahkum olan şeylere bağlanma ki üzülmeyesin.
Evet güzel.
Bilesin ki kaybolmayacak tek şey aziz ve celil olan Allah'tır.
Çok güzel.
Şimdi bu bilinci anlatmaya program yetmez ama sadece bir cümle bile birkaç kitaba bedel. Çünkü kaybolmaya mahkum olan şeylere bağlandığında bu sefer üzülmeye mahkumsun.
Çünkü sürekli kaybedeceksin, sürekli
üzüleceksin. Faniyiz çünkü.
Evet.
Kendini çok seviyorsan sen faniyisin. Öleceksin.
Mutluluğun şifresini veriyor değil mi?
Aynen.
İpucunu veriyor. Allah'a bağlan.
Ve ne zaman?
Dertten kurtul.
1100 yıl önce.
Evet.
Şimdi bugün işte kişisel gelişim kitapları da temelde bunu anlatmaya çalışıyor. Hatta bu bilince daha yeni ulaştı Avrupa. Ferrarisini satan Bilge diye bir kitap bestseller oldu. Orada da özetle zengin bir çocuk bütün zenginliği bırakıp Himalayalara işte bir mistik hayat yaşamaya gidiyor. Ferrarisini satıyor. İşte özetle diyor ki zenginlik alameti olan seni dünyaya bağlayacak, senin engelleyecek, özgürlüğünü kısıtlayacak her şeyden vazgeçebiliyorsan sen özgürsün ve mutlu olursun.
Evet.
Tamam işte kaybolmaya mahkum olan şeylere bağlanma diyor. Yoksa işte ömrü boyunca en büyük hayali araba almak, bir Ferrari almak mesela. İşte çalışıyor, çabalıyor filan ömrü boyunca tamam alıyor. Ama ya bunu ben nereye koysam? Gecede 3 defa kalkıp acaba evet. Üzerine kedi çıkmış mıdır filan? Bir evet. Şey olmuş mudur?
Çizilmiş diye. Midir?
Çizilmiş
boyası
midir?
Ne olmuş mudur?
Şimdi kim evet. Kimi yönetiyor?
Evet.
Özetle duyguları biz yönetmezsek duygular bizi yönetir.
Yönetir.
Ve evet. Mutluluk ve huzurlu bir hayatın sırrı da buradan şey yapar, evet. Geçer.
Evet.
Ve en önemlisi gene üçüncüsü tabii duyguları idare edebilme ve kendini harekete geçirebilme üçüncüsü.
Evet.
Bu da duyguları bir amaç doğrultusunda harekete geçirebilme, kullanabilme, içsel güdülenme, dışarıdan enerjisini alan değil, içeriden alan, iç güdümlü.
Yani bir araç olarak kullanma
tabii,
bir nevi.
İç güdümlü
yani.
Olmak. Yani evet. Dışarıdan sürekli şunu yap, bunu yap değil. Kendi motivasyonunu sağlayıp benim çalışmam gerekiyor arkadaş. Kusura bakma işte hayır diyebilen, evet. Ne bileyim işte dizisi varsa onu bu gece izlemiyorum.
Evet.
Maç varsa izlemiyorum. Yapmam gereken var. Namaz kılacak, ezan okunuyor. Çok da zevkli bir iş üzerinde uğraşıyor. İşte sohbet ediyor arkadaşlarıyla, film izliyor, bir şey yapıyor. Ne bileyim kafede arkadaşlarla oturuyor. O sırada ezan okundu.
Evet.
Ne yapacak? İşte iç motivasyonu güçlü olan diyecek ki kusura bakmayın bir namazımı kılayım sonra devam edelim.
Evet.
Yani bu kendini harekete geçirebilme kabiliyeti gene duygusal
evet.
Zekanın üçüncü
evet.
Boyutu. Sonra başkalarının duygularını anlayabilme var ki bunu zaten artık herhalde konuşmaya bile gerek
evet.
Yok.
Evet.
Empati kabiliyeti.
Evet.
Ve demiştim empati eksikliği de birçok ruhsal rahatsızlığın da belirtisidir.
Evet.
Gene ilişkileri yürütebilme becerisi son beceri. Bu da etkili bir şekilde kişiler arası ilişkiler kurabilme becerileri. Yani bütün bu gerideki becerilerin hepsinin pratiğe döküldüğü alan. Bütün bunları zaten bu beş alanı kendi bünyesinde barındıran, bunları çok iyi derecede yönetip kullanabilen kişiler zaten hayatta başarısız da olmaz, mutsuz da olmaz.
Evet.
Bunu bir de dindar kişiliğiyle birleştiriyorsa çok iyi bir salih bir insan olma yolunda ilerler. Kendini gerçekleştirme yolunda
evet.
ilerler ve insanın kamil olma yolunda ilerler. Tabii bütün bunlar bizim bu programlarda bahsettiklerimiz hikmetin sadece küçük kırıntıları,
parçacıkları.
Evet. Parça parça birçok programda elimizden geldiğince bunları anlatmaya tabii devam edeceğiz inşallah.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
Ne demek? Programımızın sonuna geldik.
Evet, evet, evet, evet maalesef. Bu hafta duygusal zekayı konuştuk programımızda kurumsal yönetim danışmanı ve psikolojik danışman Turgay Şirin hocamla. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha hocam. Çok
biz programı doyamıyoruz. Bir anda nasıl geçtiğini algılayamıyoruz. Evet. İnşallah nice programlarda dinleyicilerimizi aynı gün ve saatte bekliyor
İnşallah.
Olacağız.
Tabii bu arada şu anda programımızın sonuna yetişip de dinleyememiş olanlar olabilir.
Evet doğru.
Ya da tekrar dinlemek isteyenler olabilir. Dinleyicilerimiz de bu noktada erkamradyo.com adresinde program arşivi bölümünde programımızın geçmiş bölümlerini, yayınlanmış bölümlerini bulup tekrar dinleyebilir ya da yetişememişse baştan başlayarak tekrar dinleme imkanına kavuşmuş olabilir.
Tabii. Bize
sorularınız için de değerli dinleyicilerimiz merkezinsan@erkamradyo.com bu e-posta adresinden sorularınızı ya da programımız hakkında duygu ve düşüncelerinizi de iletebilirsiniz bizlere.
Biz de bekliyor olacağız.
Evet inşallah. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha bizleri dinlediğiniz için hem de hocamıza bu güzel konuları bizlerle paylaştığı için haftaya tekrar Merkez İnsan'da buluşabilmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.